Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hastalığa sabretmenin maddi manevi faydaları. Hastalığa sabretmek çok sevap. İnşallah okuyacağım hadis-i şerifleri. Yalnız hastalığı istememek gerekiyor dinimizde. Eğer başa gelirse katlanma gerekiyor, sabır gerekiyor ama hastalığı isteme gerekiyor. Buyuruyor Aleyhisselam Peygamberimiz, Silullah el affe vel afiyete. Allah'tan Celle Celaluhu af dileyin, afiyet dileyin buyuruyor. Af ve afiyet. İbni bağlantılı. Af, günahtan arama, afiyete sağlıklı bir yaşam. Çünkü insanın bedeni hastalandı mı ruhunu etkileniyor, ruh da etkileniyor bundan. Yine bize Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, Bekara'da hepinizin bilmiş olduğu ayet-i kerime Rabbena atina fid dünya hasenati kerimesi. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin en çok okuduğu dua bu. Rabbena atina fid dünya hasene. Rabbena, namaza okuyoruz bunu. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, bizim Rabbimiz, yaratan Rabbimiz, ati ver, na bize ver. Fid dünya, dünyada haseneten her şeyin en güzelini ver. Yani bu dua kısa ama Kur'an-ı Kerim'e geçiyor. Peygamberimizin çok okuduğu duadır. Duaların özün özüdür bu dua. Bir de dünyada her şeyin en güzelini, en hayırlısını ver dünyada. Bedenin sağlıklı beden, sıhhatli beden, hayırlı ömür, hayırlı mal, hayırlı eş, hayırlı evlat, hayırlı iş, hayırlı ev, çevre. Hepsi buna giriyor, buna böylece. Ve fil ahireti hasene, tabi insan dünyayla sınır değil insanın hayatı. Ahirette de her şeyin en güzelini ver ahirette de ya Rabbi. Ölürken hüsnü hatime dönüyor. İmanla öbür aleme göçmek muhteremdir. Yani insanın son andaki noktalarından budur böyle. Dünyadan Rabbim nasip hepimize inşallah. Dünyadan öbür aleme imanlı göçmek. Kabirde meleklerin sualine kolayca cevap vermek. Bunu almadan. Mahşer hesabı vermek. Sıratı geçmek. Ve kine azaben nar, bizi bir de nar ateş demektir. Bizi ateş azabında da koruyor Rabbi. Duvayız burada böyle şey. Demek ki hastalığı başa gelince buna sabretmek çok sevaptır. Günahlara kefarettir. Ama hastalığı istememe gerekiyor. Sağlığı koruma gerekiyor. Allah'ın Celle Celaluhu affedilme gerekiyor. Bu işin tabi sıcaktan koruma, güneşten koruma, mesela açık gezen kadınların derileri çabuk yıpranır, derileri. Yüzleri daha yaşlı görünür onların, yaşlı bir açıdan işte. Örtülü kadınlar güneşten korunduğu için onların yüzleri daha genç kalır, onların cilt derileri daha taze, canlı kalır. Demek ki İslam'ı yaşarsak hepsinin içerisinde. Haramdan sakınmak, sonra stresten sakınmak. Yani stres biraz tevekkülsüzlük Allah-u Teala'ya, stres bu. Yani Allah'ın işine fazla karışmak böyle bir şey. Hatta heyecan, duygulanmak fazla. Nedir? Tevekkül, Allah-u Teala'ya tam bir güven Mevlamıza böyle. İnsanın bedeni böyle fazla heyecana falan gelme insanın bedeni. Öyle insan vardır, çok üzüldü mü birdenbire kalpten gider. Öyle insan var, çok sevinsin birdenbire yine kalpten gider muhtemelen. Demek ki Allah'a tevekkülen gerekiyor. Haramdan sakınmak gerekiyor. Bir de doğal gıda yemek ya, doğal gıda. Doğal yaşam. Allah Teala Adem babamızı gönderdi cennetten, onu şöyle buyurdu. Sebilla ve lekum fil ardı müstakarrun ve meta'un ila hin buyurdu. Ya Adem, senin için dünyada müstakar, istikrar yeri var dünyada. Yaşam koşulları var. Ve senin için orada meta var, yiyecek de var, gıdalar var burada. Sürekli mi? İlahin belirli bir zamana kadar. İşte ahır zamanda önce bal nimeti kalkacak. Yani gerçek bal biraz zor bulunacak. Ondan sonra diğer gıdaların da doğalı kalmayacak. Doğal gıda kalmayacak. Doğal gıda. Nedir gıdalar? Yenen gıda kan oluyor. Hücre oluyor. Onlar bizi yönetiyorlar. İnsan doğal gıda alırsa insan doğal hayatını yaşar. Her şey değişmez. Günümüzde bu genetik mühendisliği vardır tarımda. Genetik mühendislik, yani gen değiştirme, genleri değiştirme. Meyvelerin, sebzelerin genlerini değiştirme. Yani güya üretimi artırmak için, ama hiçbir şeyin köprü bozuluyor. Genleri bozuyor bunlar böylece. Bu ne oluyor bakın? Allah'ın bunlara verdiği azap nedir? Bunlar devam etmiyor ama. Mesela bir insan kendi tohumunu ekerse her sene onu ekebilir. Tekrar ekebilir. Ama bir insan özel bir tohum aldı mı tarımdan bir daha eker. Tekrar ekemez. Ağaç. Bir insan eğer çekirdekten kendi doğal bir ağaç yetiştirirse, ağacın çekirdeğine yere düştü mü, ona tek bir ağaç daha olur, meyve daha olur ondan böyle işte. Ama hazır bir fidan aldın mı, olmaz mı tabi bakın. Kısır olur böyle. Devam et bundan haber. Genetiği bozuyor bundan haber. Genler. Nedir genler muhteremler? İnsanda biliyorsun hücre vardır. Hücre yığını insan. Her bir hücre canlı bağımsız bir varlık, her bir hücre. Hücremizde çekirdeği vardır. Hücrenin de asıl denetim merkezi hücrenin çekirdeğidir. Bu çekirdekte de kromozomlar var. Balık ağ gibi 46 tane ipli şeklinde. Bunun üzerinde de DNA'dan yapılan genler var işte böyle. İşte her canlının karakter yapısı o gende. Elmanın mesela genleri değişiyor. Devam değişiyor. Alıyorsun tramdan bir elma fidanı, dikiyorsun. Onun çekirdeğini diktin mi elma vermez. Yani değişik muhtemelen. Sonra katkı maddeleri. Yani günümüzde her şeye katkı maddeleri tatlandırıcılığı şeyler. Doğal gıda yani kalmadı orada. Kalmadı. Her şeye böyle katkı maddeleri. Uzun ömürlü maddeler, uzun ömürlü. Bu nasıl oluyor? Katkı maddesiyle oluyor. Katkı maddesi maddeler. Hep bunlar, işte genler değişiyor, doğa değişiyor bunlar böylece. Hatta günümüzde biliyorsunuz çok var, hele kışa doğru dondurucular var, dondurucu. Yazın mesela işte fasulye, şunlar buna buraya konur, kışın yiyecek bunları. Bunun kimyası bozuluyor bunlar muhtemelen. Mesela fasulyeyi koydun poşete, donduruyor koydun. 3 ay sonra çıkardın. Hele bir dondurucu bir gevşesin bakalım, doğru gitsin, kenarı gelsin, bak ne hale gelmiş. Bunlar da zararlı muhtemelen. Doğal değil bunlar. Ne gerekiyor? Kışın kış meyvesini, kış sebzesini yeme gerekiyor. Onu Allah onun için yaratmış. O zaman o lazım. Yazın da yaz meyvesi, yaz sebzesini yeme gerekiyor. Doğal hayat budur. Efendim işte kışı canım fasulye istiyor. Kuru fasulye var. O bak doğal var. Kuru fasulye var. Kuru nohut var. Mercimek var. Da doğal muhtemelen. Şimdi gelelim inşallah hastalığa sabretmenin önce manevi faydaları. Ama öncelikle hastalıktan korumamız gerekiyor. Hulü Aleyhisselam Hazretleri Mâmin Müslümin Yusibü Eda Şevketin Fema Fevkaha. Bir Müslümana Eda Şevketin, Şevket Türkçe isim olarak kullanıyor bu Türkiye'de Şevket Devleti'nin. Aslında diken demektir Şevket. Diken. Şevket diken demektir Arapçada. Bir insana bir diken bassa da o kişi bir eza verse. Bakın Peygamber bize böyle buyuruyor. İnsan diken batsa. Günümüzde insan bir diken batmıyor. Ama asıl saadette ayakkabı yoktu insanlarda. Ham bir deri. Ham deri. Yol da yok. Kumda gidiyorlar. Çölde gidiyorlar. Çakılda gidiyorlar. Ham deri ne yapıyor? 3 saat sonra parçalanıyor. Bir günde parçalanıyor. O dönemde genelde hep yürüyüş yayandı. Yayan. Yalın ayak. Yalın ayak. Tabii çölde dikenler var. Şunlar bunlar da vardı böylece. Yani o dönemde en çok onlara eza vereni neydi? Yalın ayak diken batması. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Bir Müslümanın ayağına tabi eline olabilir icabında diken bassa da ona biraz acı elem verse fema fevkaha ya da bunun daha üstünde başka bir şey başına gelse illa hatta Allahu Teala bihi seyyiatihi Allah onunla kulun günahlarını döküyor, siliyor. Yani kul bakın bir diken bile bassa yürürken insan bir taşa ayağı sürtse parmağı acısa ya kanasa insan bir sendelese bir arabadan taş fışkırda mı ayağından mesela fırlasa da insana gelse yani insanın başına ne gelirse bakın böyle küçük bir şey bile onunla orantılı şekilde Allah kulunun günahını döküyor, silkeliyor. Kemâtı şeceretü verekaha. Ağaç yaprağını döktüğü gibi ne yapıyor? Başa gelen her bir musibet, felaket kulun günahını döküyor muhteremler. Yani insan bunun farkında bile değil. Burada hadiste geliyor. Fema fevkaha tabi. Yani diken üzerinde baş ağrısı, diş ağrısı, mide ağrısı, böbrekler, şunları, bunları, hastalıklar hepsi bunun içerisine giriyor. Kazalar bunun içerisine giriyor. Demek ki bir insan başına ne gelirse gelsin, o gelen hastalık, gelen felaket, musibet ne kadar güçlü, kuvvetliyse o kadar ne yapıyor? Nasıl fırtına hafif esti mi sonbaharda yaprakları tek döküyor yaprakları. Tek tük böyle. Rüzgar hafiftir. Ağaç yaprağın tek tük düşer böyle. Bazen çok kuvvetli eser ama. Kuvvetli fırtına gelir. Ağacı elimi sallar ki böyle şabur şabur döker. Aynen bunu yapar. Hastalık da felaket de ne kadar kuvvetli gelirse böyle kuvvetli fırtına gibi o kadar günahları döküyor kullan. Kuluna farkına değil. Yalnız tabi her şeyin bir şartı var. Nedir buraya şart? Sabır, sabır, sabır muhtemelen ama. Kızdık, bağırdık, çağırdık. O zaman kaybettik. Kaybettik böylece. Hem eziyet çekiyoruz, acı çekiyoruz. Hem de sevaptan var mı kuluna muhtemelen bu şekilde. Demek ki Rabbimin kurduğu bir düzen bu işte. Düzen böylece. Mutlaka her kul, her insan imtihandan mutlaka geçecek. Mevlam buyuruyor. Letüblevünne ve nebrivenneküm. Hep burada başlayan sonra şedde. Nedir bu? Elbette, elbette, elbette. Yani mutlaka anlamına geliyor böyle. Letüblevünne. Başlayan sonra şedde böyle. Yani kesinlik, kesinlik, kesinlik böyle biliyorum. Elbette imtihan olunacaksınız Mevla buyuruyor. Hatta bir hasetçi, fesatçı, ahdeti bir insan bir söz söylese, yani kalbi kalan söz söylese, insan buna sabretse, bu da ne yapıyor? Günah döküyor muhtemelen böyle. Yani düşmandan gelsin, Müslüman da olsa kötü komşuru mesela, kötü arkadaş olabilir böyle böyle, haset olabilir böyle. İnsan başına ne gelirse, kul sabrederse, günahları anda dökülüyor. Peki ne olacak bu? Bu tabi dünyada belli olmuyor muhtemelen. Farkına var mı dünyada? Mahşerde hesaba çekilince orada anlayacağız bunları. Evet, falan yerde ayağım seniledi, yere düştüm, işte burnum da kanadı, abdestim de vardı, hatta camiye giderken işte elim kanadı, yüzüm çamurlandı, yatayım bir araba geçti, yağışlı bir havada, araba hızlı geçti, üzerine bulaştırdı pistolar üzerine. Tabi günah geliyor kasti yaptıysa böylece. Günahla döküldü ondan böyle. Ama sabitmiştik. Ne yapacağız mahşerde? Bakacağız ki Allah Allah. İki dakikalık bir mesele. Bir dakikalık mesele. Hatta 15 saniyelik bir meseleye bir olay olmuş. Bir hesabı bize vermiş bir şey ama böyle. Günahlar mı dökülmüş? Ne yapacak kul mahşerde? Ya Rabbi be. Keşke daha uzun süreydi o keşke. Günahlar biraz daha dökülseydi, biraz daha dökülseydi mahşerde. Her zaman muhteremler, her olaya bir de mahşerden bakmamız gerekiyor. Mahşer pencere bakmamız her olaya böyle. Yani dünyadan bakmayalım, aldanır muhterem. Bakmayalım burada, orada bakma gerekiyor. Hadis-i Şerif Buhari ve Müslim'de okudum Hadis-i Şerif. Yine okuyan Şerif inşallah Ramı Hadis'te Gül Aleyhisselam Hazretleri ma müminin yüzgübü sudavun fir esihi. Bir mümin kulunun başına hal gelse de yüzgübü sudavun fir esihi baş ağrısı insanın başı ağrısı. Baş ağrısı müminlere özel bir hastalık. Baş ağrısı. Her peygamberin çektiği budur. Baş ağrısı mutlaka. Peygamberimizin başı ağrırdı. Ağrı muhtemelen. Peygamber başını sarırdı hatta bile bağlardı böylece. Dün Aleyhisselam Hazreti eve geldi. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz Ya Resulallah ah başım reisli ah başım baş ağrım Ayşe validemizin. Peygamber diyor ki ya Ayşe benim başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Demek ki baş ağrısı her müminin özel bir şeyi baş ağrısı böylece. Bir mümin kulun başı ağrısa evşeketin tüzihi fema siva zalike. Yine burada diken geliyor. Bir mümin kulun başı ağrısa ona bir diken bassa fema siva zalike. Yani bunun dışında başka bir şey gelse illa rehvallahu biha retehü yamine kıyametiye. Allah kulun derisini kıyamet gününde ondan yükseltecek. Ne kadar başı ağrımışsa dünyada, başı ağrımışsa, başına ne felaket gelmişse, ne kadar sabretmişse, demek ki o ağrının şiddetiyle orantılı şekilde kulun kıyamet gününde derecesi artırılacak. Bunun için peygamberlerin başına bu hal veriliyor muhtemelen. Peygamber de olsa makamların sonu yok. Manevi makamın sonu yok. Bir peygamber milyarlar seni secde etse, her secdesinde, her tesbihatında milyonlar makam alsa yine bitmiyor muhtemelen böyle. Öyle makamlar var. Makamlar var. Demek ki Mevlam ne yapıyor kulun? Arttırıyor derecesini. Peki anha anhü biha hatiyetevi. Bir de kulun Mevlam günahını burada siliyor muhtemelen. Hem günahlara kefaret hem de ne diyeyim buna terfiü derece diye hem derece yükseliyor. Yükseliyor. Gerçekten muhteremler şöyle biraz gerçekçi bir göze baksak yani işin içine perde arkasından baksak en kesin yol bu aslında. Hastalıklara sabır ama Mevlam verirse isteme gerekiyor. En kestirme yol bu aslında. Hem manevi derece artıyor yani sevabı artıyor hem günahlar siliniyor. Bak. İki taraflı oluyor böyle. İki taraflı oluyor. Kulunda namaz kılmıyor. Oruç tutmuyor. Mesela bizim için günümüzde ibadetleri çoğaltmak zor günümüzde bizim için. Yani zamanlar kısıtlı bizim için. Gerçi zaman yerini harcamıyoruz ama genelde zamanlar bizim kısıtlı şu anda bizim için. Hayat çok hızlı. Hareketli bir hayat. İsraflar çok. Gider çok. Yani gider çok israftan dolayı bunlar. Sadece. İsraf çok. Gider çok. İş hayatı zor. Her bakımdan böyle sıkıntılar var. Hayat muazzam, hızlı, stresli hayat. Bizlere bu ortamda ne yapıyoruz? Namazı kıldığımız zaman bile namazlarımızı da o ortama uygun kılıyoruz namazımızla böyle. Yani hızlı hayattan çıkmışız. Ortama çıkmışız. Camiye girince insan değişmiyor ki her şey birdenbire. Değişmiyor. Aynı insan camiye girince böylece. Demek ki eğer Mevla kulun başına bir hastalık verirse baş ağrısı olsun bakın, diş ağrısı olsun, bebek ağrısı olsun, insanın kendi yakında bir şey gelirse kuluna sabresi ne oluyor? Hem derisi artıyor, günah dökülüyor. Dökülüyor. Bu ne? En kesim yol maneviyatı aslında, en kesim yol derisi aslında. Yalnız okuyorum Tirmizi Hadis-i Şerif inşallah. Kuyu Aleyhisselam Hazretleri. Ben merve leyleten. Bir kimse bir gece hastalansa. Burada gece geliyor. Yüzde eski tabi zamanda gece hayatı yoktu eskiden. Yatsı kılındı mı yolda elektriği yok eskiden. Yolda zifiri karanlık hep enek çekiliyor böyle. Bir insan o dönemde, eski dönemde gece hastalandı mı ne yapacak? Mecburi sabah bekleyecek. Ya hastanelere var ne yaptığında da bir şey var. Gerçi günümüzde hemen alo 112 çağırıyorsun, acil servisler var, götürüyorlar günümüzde böyle. Fakat Hadis-i Şerif'in süründüğü zamana bir de bakalım. O yakın zamana bir de bakalım. Yani gece hayatının olmadığı bir dönemde hastane olma dönemde bir kimse gece hastalansa gece çaresiz yani evinde kapalı nereye gidecek? Her taraf zifir karanlık. Kim kapısını çalabilir? Gece gitti mi? Nasıl gidebilir? Fes habere ama sabır ederse gece hastalansa kişi sabır ederse veraldıya bir anillahi teala. Bir de Allah'tan razı olsa ona bunu verdiği için bakın böyle. Bunda şartlar çok anlaşılır buna böyle. Gece hastalanırsa. Gündüz yine komşu olur, şu olur, bu olur, insan görebilir insan. Şu olabilir böylece. Gece tabi eski evlerde, tenha evlerde, serik evlerde karanlık her tarafta. Demek ki bir insan bir gece hastalansa fe sabere, hastalığına sabır etse. Burada fe geliyor. Fay ceza deniyor buna. Hemen anında böyle. Yani sonradan değil ama. Onda sabır etse Rabbiye bir anı teala ve Allah'tan razı olsa, Rabbim böyle dilemiş diye razı olsa, harace min zunubihi, o kimse o gece günahından çıkar, kurtulur. Kemret ümmühü, annesinden doğduğu günkü gibi olur. Kevmin vedet ümmühü, annesi doğurduğu gün bir sahibi şu nasıl günahsızsa, sıfırsa, günah yoksa o duruma geliyor işte böyle. Yani biraz da gece burada çarpılıyor. Tabi günüz olur mesela, ıssız yerde, tenha yerde, kişi yalnızdır. Bir hastalığı gelir mi düşer, kalkar ki telefonu eline alamaz kişi. Yalnız olabilir, şu olabilir. Demek ki bir insan böyle bir güç şartlarda, yalnız kalır bir durumunda hastalandı. Fesabere. Ama güzel sabredi. Sabrı cemil. Bir de Allah'tan razı oldu. Rabbim sen bana bunu vermişsin, razıyım dedi. Kişi o anda ne oluyor? Bütün günahından beri sırılıyor. Ta annesinin doğduğu günkü durumuna geliyor o gece. Demek ki hastanın sabrına bu kadar fazileti var muhteremler. Bir gün bir cemiyette, sohbette bir yerde hastalık konusu geçiyormuş. Biri diyor ki ben hiç hastalanmadım diye. Hiç hayatımda hastalanmadım ben diyor. Diyor ki ona birisi o zaman sen tövbe et diyor. Ben hiç hastalanmadım hayatımda. Çok sağlamım. Deyince ona bir cevap veriyor. O halde tövbe et. Neden? Firavun da hastalanmadı diyor. Hastalanmadı muhtemelen. Demek ki hasta mı ölmek yok mu aslında böylece? Yine hasta okurum inşallah Buhari'den. İza merdel abdü emsafere. Bir kul hastalansa evsafere veyahut da kişi meşru bir yolculuğa gitse. İşte sihir rahimdir, cihattır, şu bu gitse. Kütü böyle hüm ecri misle makene yamülü sahihan. O kimse hastalığından dolayı ibadetine bir aksama varsa, nafile ibadetine aksama varsa, ona Mevlam ne yapıyor? Aynı bunu yapmış gibi sevabını veriyor. Yani sıhhatini yaptığı gibi sevap veriyor. Kişi mesela hastalığına ameliyat olmuş yatağında. Cuma ezanı duyuyor, okunuyor. Cuma oldu. İçi yanıyor, eyvah. Cuma'ya gidemeyeceğim, hastayım diye. Ki yüzme gerek yok. O madem ki saatten cumaya gidiyor diye ona aynı saat yazılıyor bak muhtemelen. Yazılıyor böylece. Bu da bir fırsat muhtemelen. Ne fırsatı bu? Yani gençliğe verilen bir fırsat bu. Gençlerin fırsat böyle. Yani bir insan gençliğinde sağlıklı zinde çağında kişi ibadet yaparsa ileride yaşlanır, hastalandığı zaman yapamasa bile o devam ediyor işte. Genç mesela zinden mesela aldığında cihat ediyor. İslam'ı yaymaya çalışıyor. Allah için çalışıyor, çabalıyor. Etrafına arkadaşlarına bir sebep olma çalışıyor. Buna gayret ediyor. İbadetlerini çoğaltıyor kendisi. İlim okuyor, öğrenişinde bunları yapıyor. Allah korusun genç de hastalanabilir birdenbire böyle. Bir trafik kazası olabilir başına. Bundan yoksun kalır kişi. Ama ne oluyor? Aynen bunları yapıyormuş gibi sevabı devam ediyor bak muhtemelen. Yaşlandığı zaman da yaşlı dolu yapamasa bile yine sevabı devam ediyor muhtemelen. Bir de gurbetteki bir garibin hastalanması meselesi. Gurbette. Gurbette ölen de genelde şehit olur gurbette muhteremde. Yani bir insan eğer iyi niyetle gurbete gitmişse, yani mecbur kalmış, şu kalmışsa, insan gurbette ise, orada ölürse ona hükmen, hükmü dini hükmana şehit hesabı veriliyor böyle. Bir garip gurbette, vatan ayrı. Hastada ne olur? Hadis-i Deylemi'de "Mâ min garibin yanulduğu bir garip kimse" yanuldu, hastalandı gurbette. "Feyumi bi basarihi" şöyle gözüne bakıyor sağ soluna. Demek ki mesela evinde hastalandı, yanında yaşıyor kişi. Ya da hastaneye kaldırıldığı icabında, hastanede yata yatırılmış, şöyle etrafına bakınıyor. Öbürlerinin hep ziyaretçileri var. Gelenleri var. İlgilenenleri var. Herkesin var. O da ne yapıyor? Feyyumi mi basariye? O da şey gözünün içine bakıyor böylece. Fele yakovu ala men yarifuhu. Ama tanıdık kimse yok. Kimse yanına gelmiyor. Kimse yanına gitmiş olsun değil mi? Kimse onun halini sormuyor. Hastaneye gelenler herkesin üşüyorlar. Hatta artık oda almıyor bazen. Hemşire artık kızıyor artık. Yeter diyor artık diyorlar böylece. Üst üstüne. Bu garip ne yapıyor? Kimse de garip yatıyor böylece. O da şuna bakınıyor, bakınıyor. Ne geleni var, ne gideni var. Geçmiş olsun diyen var. Ne oluyor şimdi? İlla ketebe lehü bükül nefesin itinefe bihi sebil el fasenetihim. O garip bu durumdayken sabır ederse isyan etmesi ne oluyor? Aldığı her nefesine karşılık bak. Her nefesine karşılık Mevlam ona 70 bin sevap yazıyor böyle. 70 bin sevap bakın. Yazıyor. Her al nefesinde 70 bin sevap yazıyor. İste evini tek başına yazsın. Tabii evinde olabilir bu. Hatta bazen mesela yanında kimse olmaz kimse. Bu da olabilir böylece. Yani gurbette değildir kişi. Evindedir. Ama yalnız kaldığı bir zam gece evinde hastalanır. Ayağa kalkamaz. Bir damla su içemez. Kımıldayamaz artık kendisi. Kapıya bakar. Pencereye bakar, bir komşu gelse baksa der, bunun gibi. Bu durumda kişi Allah tevekkül etse sabredesine oluyor. Her nefesine buna 70 bin sevap yazılıyor böyle. Ve yemanlüs gibi nefes seyyettim ve yine her nefesinde bunun 70 bin günahı da siliniyor. Günüyor böyle işte. Demek ki tabi gurbetlik acı. Acı gurbetlik muhteremler. Acı olduğu için ama sevabı var. Bir de bakalım inşallah hasta ziyaretine bakalım. Kısaca tek hadis okuyayım bu konuda inşallah. Hadis Deylemi Beyhakkı Şerif. Etrol ibadeti ecren ibadetlerin en sevabı ecri bakımından suatü kıyamı min indil meryul diye. Kim hasta yanında çabuk kalkarsa en sevabı o alır. Demek ki hasta ziyaret edilmesi güzeldir. Hele garipse daha sevaptır. Ama ne gerekiyor burada? Yanında fazla kalmamak gerekiyor hastanın yanında. Tabii hastayla ilgilenen kimse ilgilenmesi gereken kimse ve bunun dışında yakın olursa kim olsun böyle şey. Ama bunun dışında ziyaretçilerin orada fazla kalmaması gerekiyor. Fazla da soru sormamaları gerekiyor. Gelen geçmiş olsun. Nasıl oldu? Nasıl etti? Hasta nasıl oldu? Doktor ne dedi? Ne ilaç verdi? Ne yaptı? Sanki profesör. Bir şey anlamaz. Öbürü gelir yine baştan. Öbürü yine baştan. Uzun an bakayım. Sor bakayım. Bunlara gerek yok muhteremler. Gerek yok bunlara böylece. Evet, ziyaret edilir. Bakılır. Ona canı bir şey istiyorsa verir kendisine. Yardım verir böylece. Demek ki az kalmak gerek yanında. Bir de hadis okuyorum inşallah. Humma hastalığı, humma. Bu konuda ayet geçmişti. Medine iki hastalığı gönderir Meryem tarafından. Veba, humma. Humma hastalığı sıtma gribi benzeri bir hastalık, humma hastalığı, humma. İnsanlar harçsızlık yapar, neşesizlik yapar, iştahını keser, baş ağrısı yapar, titreme yapar, ateş yapar. Humma hastalığı, bu Medine'ye özel bir hastalık daha çok Medine'de. Çok oluyor Medine'de orada. Ama insanı çok sarsar. İnsanın gücünü alır böyle. Alır. El-humma min fe-i cehennem. Humma hastalığı cehennemin ısısından bir parçadır. Febrüdüha bilmayı onu su ile söndürün. Su ile söndürün. Demek ki ateş hastalıklarına giriyor. Ateş hastalıklarda yüzünü yıkamak, başını yıkamak. Bu mümkün değilse hiç olmazsa ıslatılmış soğuk bir havlu ile mendille alnına koymak. Sonuna gerekiyor. Başına zarar vermemesi için. Yanlış şerhte geliyor bu. Bu müminin cehennemdeki bir nasibidir müminin. Yani gerçek mümin cehenneme girmeyeceği için dünyadaki bir nasibidir bu müminin. Ateş hastalıklar. Nasip cehennemde böyle. Bir gün Hazreti Pehlüzade Harun Reşit'in kardeşi abisi zamanın bir numara adamı dünyada Harun Reşit Abbas döneminde. Kardeşi de aşık, mecnun. Yani Allah dostu. Ama halk buna mecnun diyorlar. Deli diyorlar yani. Deli Pehlü diyorlar. Bir gün bakıyorlar, Pehlüzade hızlı bir yerden geliyormuş. Bir bakmıyor. Takılıyorlar, alay etmek için. Pehlü nereden geliyorsun? Cehennemden geliyorum. Niye gittin oraya? Ateş almaya gittim. Aldın mı ateş? Alamadım. Niye alamadım? Dediler ki bana, ateş yok burada. Herkes dünya ateşi buraya getiriyor, dünyadan getiriyor. Sen dünya ateşi buraya getirmedin ki ateş veririm sana mi dediler bana böyle buyurdu. Şimdi ateş deyince aklımıza genelde yanan bir alev gelir ateş deyince böyle. Yanan alev. Mesela kömür, odun, gazlar böyle alev yanar, bu gelir. Aslında ateş ısı demektir, ısı. Sıcaklık demektir ateş böylece. Isı demektir böylece. İşte insan böyle ısı çıktı mı ateş diyoruz bunu yükseliyor böyle. Bu da nedir? İşte bu da ateş muhtemelen böyle. Ateş. Bu nedir? Müminlerin cehennemdeki nasibi bu. Neden? Çünkü günahkarlar ne yapacak Allah korusun? Cehenneme girecekler. Ateş ona günah yakacak. Yakacak böylece. Dünyada ne yapıyor bu? Mümine dünyada ateş hastalığı verilir. Bu ne yapıyor insanı? Hem işin insanı temizler, işini temizler. Hem günah döküyor muhtemelen böylece. Şimdi gelelim inşallah biraz da hastalığa sabretmenin maddi faydaları, maddi faydaları. Buyuruyor Aleyhisselam adetleri eddevamelere kader ve kader yenfuhu biznillahi teala. Eddevavı tedavi olmak, ilaç kullanmak. Melek kader. Bu da kaderle bağlantılı. Ve kadri yenfevu ilaçlar tedavisine fayda verir. Nasıl verir? Biiznillahi teala Allah izni verirse o zaman fayda verir. Yoksa bir insan dünyanın en lüks hastanesine gitsin, konforlu gitsin, en büyük otoriteler tedavi etsinler, şifa bulamadı. Sahabeden biri sordu Peygamberimize, ya Resulallah, kaderde neyse o olur, tedavi almasak olur mu, ilaç almasak? O zaman Peygamber cevap verdi kendisine böyle. İlaç almak, bu da nedir? Tedavide, bu da kadere bağlantılı gene ama. İlaç kesin değil ama. Kesin değildir. Bir kimse acıksa, çok acıksa, çok susasa kimse, ama mesela günümüzde bazı duyuyoruz, açlık grevi diye böyle. Bir kimse böyle açlık grevi yapsa, ya da kimse inadına bir şey yemese, ölürse, günahkar oluyor Allah katında. Katil oluyor. Ama bir insan tedaviyi terk etse, ölürse günahkar olmuyor. Neden? Tedavi kesin değil şimdi. Kesin değil böylece. Hatta bazen tedavi daha da zararlı olabiliyor bazen tedavi muhtemelen. Olabiliyor böylece. Bu işine gerekiyor? Hastalandığımız zaman maddi yönden de yani tedavi yönünden de biraz temkinli olma gerekiyor. Aceleci olmama gerekiyor. Sabırlı olma gerekiyor. Mesela bir kimse gece uykusu kaçar. Tabi stres yapar. Kafasına bir şey takılır. Canı sıkılır. Sinir sistemi bozulur. Kendinleme başlar kendini. Kişi ne yapar şimdi? Eyvah benim kalbim sanki ağrıyor der. Midemde sanki bir şey var der. Hadi bir şey yok mu? Ama takmış kafasına bir şeyi. Babam takmış bir şeyi. Beyin onunla yoruluyor. Beyindeki sinir merkezleri söküyor onda, söküyor beyin. Akıl olmuş gibi böyle. Dayanamıyor buna beyin merkezler. Dayanamıyor buna çöküntü oluyor. Sinir sistemi bozuluyor. Sinir sistemi bozulunca her bir organ bir sinir sistemine bağlı. Her bir organ. Yani nefes almamız da, kalbin çalışması da hepsi bir sinir merkeze bağlıdır. Bu defa ne olur sinir sisteminde bir zafiyet olur sinir sisteminde? Kalp de gerçekten biraz daha zorlanır. Nefes alma zorlanır. Kişi arızanı kendisi böyle. Bu kişi evham yapar şimdi. Paniğe kapılır. Hemen gece acile giderse ne olur? Daha zararını görebilir. Teşhis yanlış kondu mu? Mesela önce teşhis. Teşhis muhteremler. Teşhis böyle. Bırakalım acile. Türkiye bırakalım muhteremler. İstatistiklere göre bakın. Dünyada her yıl 10 binler insan ölüyormuş Avrupa'da, Amerika'da yalnız teşhisten, yalnız tedaviden. Amerika, Avrupa'da böyle. Her yıl 10 binler insan ölüyor. Neden? Yalnız teşhis konu, yalnız teşhis. Efendim teknoloji var, tahliye var, şunlar, MR, şunlar, bunlar var, var, var, var ama teşhis yalnız konu muhteremler. Oradan bir yalnız başladı mı? Niye mezhebi? Yalnız biz yola girmeye benzer muhtemelenler. Yani 10 binler kişi ölmüş her yıl. Yalnız teşhis tedaviden dolayı böylece. Ne çıkıyor bundan sonuçta? Demek ki tedavi kadere bağlantılı. Allah izin verirse kul iyileşir. Mesela kesin değil. Efendim Türkiye'nin en modern hastaneye gittin, en pahalı hastaneye gittin. Yetmedi. Avrupa'ya gittin, Amerika'ya gittin. Dünya çapı otoriter profesörlere gittin. Aksine daha kötü olursun. Dönüp gelirsin. Savunadaki bir doktor sana şifa verebilir muhtemelen. Vakti gelmişler bence. Yine altı okurmuşlar bu konuda. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Eddevam eden kader. Tedavi, ilaç almak kaderdendir. Ve yenfevü ben yeşâü. İlaçlar, tedavi fayda verir. Men yeşâü. Allah kimi dilerse ona verir. Bir maşâe Allah'ın dilediği edviyeden, ilaçtan fayda görür. Arapça da hastalık, deva ilacı. İlacın çoğu edviye gelir. Edviye ilaç anlamına gelir. Gelir. Şimdi bir kula bir ilaç faydalı olur, iyi gelir. Öbürüne gelmez ama ona zarar verir bak. Öyle bir ilaç madde. Bir maşaya bak. Allah dilediği kuluna şifa verir. Ne ile? Bir maşaya dilediği ilaç ile, bitki otlarla, suyla, havayla. Kul bir hava değişimi yapar, bir şey kalmaz. Kul bir ılamır içer, bir şey kalmaz. Şimdi çocuklara gelince, ben şahsen acıyorum yavruları şimdi. Şimdi dünyaya gelen bir çocuk da tabii dünya uyum sağlaması hemen kolay olmuyor. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Yeni doğan çocuğun uyum sağlaması kolay olmuyor. Hatta büyükler bile mesela bizler bile buradan kalkalım başka bir ülkeye gidelim. Türkiye'de böyle. Orada uyum sağlamak da biraz zorlaşır. Yani hava koşulları, irtifa yüksekliği falan böyle farklıysa, yaylığı farklıysa, uyum sağlaması hemen kolay olmaz. İnsan mesela yüksek yaylığa gider, deniz kıyısına gider, ormana gider. Önce bir işte baş ağrısı, şunlar, bunlar insana bir uyumsuzluk başlar. Oraya uyum sağlamak için muhtemelen efendim. Düşünün ki dine gelen bebeklerden geliyor. Dünyadan değil gelmiyor aslında. Başka alemden geliyor. Orası başka bir alem ana karnı. Orası başka bir alem var. O hayat koşulları başka orada. Orada çocuğun akciğeri çalışmıyor. Çünkü orada son bulmuyor çocuk orada. Bağırsak çalışmıyor. Orada koşullar başka orada böyle. Hayat başka orada. Orada ısı başka, her şey başka. Çünkü orada kesin içerisinde. Orada hayat başka. Bebek dünyaya geldi. Hem uyum tabii dünyanın sağlayamaz. Ne olur? Bir ateşlenir biraz. Biraz öksürür. Kusar. Karnı ağrır. İsar olur. Şimdi bu durumda çocuk hafif ateşlendi. Hemen ateş kesici verildi. Hemen karnına ilaç verildi işte. Bu nedir? Çok büyük zarar söylüyor muhtemelen bak. Çok zarar. Ne geliyor burada? Çocuk ateşlenmişse mutlaka başı beni korumak gerekiyor. Islak mendille hem silerek çünkü ter bazen buharlaşır. Biraz da baştan gelen ter pek buharlaşamaz muhtemelen. İnsanın iki çeşit ter bezleri vardır. Bir ter bezi vardır bedende. Vardır. Bunlar su, sıvı ve tuzlu maddeleri bunları şekil ederler. Bir insanın kıl yerine biraz da başlarında yağ bezleri vardır. O ter yağlıdır böylece. O tabaka teşkil eder böylece. Bu işte ne gerekiyor? Silmek lazım çocuğun başını böyle. Başını efendim böyle silme gerekiyor öyle. Yani baştan gelen de yağlı terdir onlarla. Silme gerekiyor bunları. Çocuğun karnı ağrıdı. Ayağına biraz sıcak bir şey koyarsın. İletme gerekiyor bunları. Peki efendim işte günümüzün koşullarında. Günün koşullarını hemen doktora götürdük efendim. Çocuğu doktora götürdük. İşte teknoloji şu makama çıkmış, şu olmuş, bu olmuş. Bunlar eski şeyler, masallar bunlar. Yok yok. Hayır. Aynı insan muhtemelen. Hazreti Sabbah'ın şu kadar nasıl yetişmişse aynı şartla devam ediyor. Koşuna muhtemelen. Peki ne olur şuraya ilaç verirse ne olur? Çok ama çok şey oluyor. Çok oluyor muhtemelen. Ne oluyor? Çocuğun bağışım sistemi, savunma sistemi devrişik kalıp çalışamıyor. Zaten yeni dünyaya gelen bir çocuk aşağı yukarı 6-12 ay onun savunma sistemi çalışmaz. Bağışık çalışmaz çocuğun. Ne koruyor onu? Anne sütünde antikorlar var. Anne sütünde antikor vardır. Ondan o korular. Oradan gelir makinesi böyle. Ancak bir sene sonra çocuğun o savunma sistemi çalışmaya başlar. Çocuğun ateşi yükseliyor biraz. Hemen ateş kesici. Kan ağrıdı. Hemen bir damlalar kondu. İlaç verildi. İşte kustu ama kusmasın. Burnu aktı, burnu akmasın. Aksın burnu mu? Aksın burnu be. Temizlensin çocuk ve işi. Kustu biraz. Kustun. Nedir o kusma kusma? Onu bünye kabul etmiyor. Bünye kullanmayacak onu. İstemiyorum ben bunu diyor. Onu tutmak zararlı bedene. Onu çıksın o. Büyüktür bunun gibi. Kustu bunu çünkü böylece. Hemen ateş kesici verildi. İlaç verildi ne oldu? Çocuğun savunma sistemi gelişmez. Çocuk tembelleştir çocuk. Tembelleştir böyle. Hazır yiyen, yiyeceğim buna benzeyecek. Mesela it tanımalı bir yere, ülke çok it tanımalı dışarı mal getirdi mi ülkeden sanayi gelişmez muhteremler. Mesela Türkiye'de ilk şeker sanayi kurulacak Türkiye'de. Ne diyor Avrupalılar? Türkiye geliyorlar. Şeker patronları Avrupa'dan geliyorlar. Bu işten vazgeçin diyorlar şey fabrikasından. Neden? İşte fabrika şu kadar yatırım istiyor, bu kadar masraf istiyor, şu kadar işleri var, bunların var. Bu kadar bunun maliyeti size. Bir bunu size daha ucuz verelim diyorlar muhtemelenler. Ve bir anda bunu önlüyorlar Türkiye'de bu sanayi kurulmasını da. Önlüyorlar böyle işte. Bakınız, halbuki mesela bir şeker fabrikası kuruluyor. Ne oluyor? Önce bir arsa lazım var. Bir arsa. Arsa alınıyor, çevre devredeniyor muhtemelenler. Oraya fabrika kurulacak. Çözümü yapacak oraya. İnşaat malzemeleri, nakliye vasıtaları çalışıyor, işçi çalışıyor, amele çalışıyor, mühendis çalışıyor. Bak bir istihdam oluyor böyle. Sonra pandır ekiliyor çevreye, tarım gelişiyor etrafında böylece. Onlar hafif taşıyor bunlar böylece. Fabrikaya müdür lazım, işçi lazım, müdür lazım, şef lazım, şu lazım böylece. Bir istihdam oluyor muhtemelen. Pandır ekilecek, elde edecek, satacak bunlar, küspü olacak. Hatta hayvanız bile gelişiyor muhtemelen. Demek ki bunun gibi eğer çocuğa da yeni doğan çocuklar küçük yaşında az ateşi oldu, az kustu, az karnı ağrıdı, işte kıvranıyor, anlıyor, karnı ağrı bir şey ağrıdı. Hem ilaç verme kalkısı ne olur? Çocuğun savunma sistemi gelişmez. Ne olur sonra? İleride daha bir hastalık geldi mi çocuk onu önleyemez muhtemelen. O bünye ona direnç gösteremez. Teslimine gider muhtemelen. Nitekim mesela günümüzde de öyle genelde üst tabakadaki kişiler ne yapıyor bunlar? Sürekli otor kontrolünde böyle. Hep otor kontrolünde. Her gün tansiyonu, şekeri, şu su, bu su, röntgeni, film çektirir, her şeyi çektirir. Ufak bir şeyde hem ilaç alır, devam ilaç da alır. Biraz buna kuvvetli bir hastalığa geldi mi beden derece kırılmış. Savunma sistemi çalışmıyor. Hemen dışarı ödül oluyor muhtemelen. Anı öyle oldu buna böyle. Anı gider bunlar modeller böyle. Bu işin hatta insanın savunma sistemi ne yapıyor? İlaçları kabul edemiyor böyle. Tepki gösteriyor bunlara. Ne diyor bunlara? Yani etkili ilaçların. Yani etkili modeller. Yani sistem bunu kabul edemiyor bunları. İşte baş ağrımızı, kusma, ister şunlar bunlar, tepki bunlar aslında bunlar böyle şey. Kışın genelde grip hastalığı her sene olur muhtemelen grip hastalığı. Ben şahsen bir sene grip olmasam üzülüyorum. Üzülüyorum. Bedenin buna ihtiyacı var, grip ihtiyacı var, bedenin buna ihtiyacı var böyle şey. Nedir grip? Genelde çağımızda, günümüzde, çevremizde, her tarafta muhtemelenler önce hava kirliliği var ya, hava kirliliği, dumanlı hava, egzoz gazları, tozlar, şunlar bunlar, sonra kimyasal asitli maddeler havaya karışıyor bunlar. Havaya karışıyor bunlar. Her evde deterjan. Çamaşırda, bulaşıkta, hatta el yıkamada. Yazıklar muhtemelen yani. Yazık muhtemelen böyle. Hiç olmazsa elini yıkama onunla be. Bedenini yıkama onunla. Şampuan yıkama bedeni muhtemelen böyle ya. Bedenin derileri açılsın. Nedir sabun? Sabun antiseptik sabun muhtemelen. Sabun mikrobu öldürür sabun. Yani elle sabun yıkamak dezenfekte işte. Temizliğe böyle şey. Ama günümüzde her şeyde deccal, her şey böyle. El yıkamada, banyoda, artık lavaboda, her şeyde, her şey deccallar böyle. Daha bunlar uçuyorlar, şu bu oluyor böyle aynı zamanda. Yani içimize gidiyor bunlar. İçimize gidiyor bunlar da böylece. Havaya karışıyor bunlar. Şimdi havayı soluduğumuz zaman, şimdi gripten göreceğim. Havayı soluduk. Çekin hava, ne yapıyoruz? Ne varsa geliyor. Ne geliyor muhtemelen? Burun açık. Havayı çekiyoruz, ne varsa geliyor. Nereye kadar geliyor? Ağciğere kadar geliyor bunlar. Yani burunda bir engeller var, anka diyorlar bunda. Engelliyor. Ama engelleyemiyor. Kuvvetli hava, çok kirli hava geliyor. Gırtlata şurada, bronşlarda engelliyor bunları. Son durakları ağciğere kadar gidiyor bunlar böyle. Ağciğere gidiyor bunlar böylece. Şimdi ne oluyor? Akciğe bunlar çoğaldı mı? Burun şurada bunlar çoğaldı mı? Ne oluyor muhteremler? İşte kulağı hastalık. Şimdi hastalık kulağı böyle. İşte mikrop yuvası oluyor böyle. Bakteriler, zehirli maddeler. Atılması gerekiyor bunların. Ne yapma gerekiyor bunları? Eğer bir insanın savunma sistemi, bak doğal savunma sistemi insanın böyle, doğalsa, kişi faydalı kullanmamışsa fazla. Eğer bir insanın savunma sistemi doğası ne yapar? İnsanın doğal savunma sistemi bunu atar dışarıya. Atar dışarıya. Nasıl atar? Önce hastanın işlerini keser insan. İşlerini keser. Dur gelme bakalım, dur bakalım. Böyle. Bir takı olmaz bu işten bak. İşlerini keser böylece. Bunun için bu arasında maddeleri hastalarınızı yeme içmeye zorlamayın. La tük emra meraldakim. Hastalarınızı yemeye zorlamayınız. Yemiyorum anda zorlamayın. Nedir bu? Bir insanın doğal savunma sistemi normal çalışıyorsa ne yapıyor? Önce iştahı keser. İştahı mal almaz. İştahı mal almaz. Dur bakalım der. Kapıyı kapar. Ağzı kapar. Sonra ne yapar? Ateşi yükseltir. Isı ve ateşi yükseltir. Ateş yükselir. Ne o ateş yükselince? Kan ısınıyor. Isınması gerekir kanı. Isınan kan ne yapar? İşte ağciğere kaçana kadar mikroplar varsa, yabancı madde varsa, onları eritiyor. Isıyor böyle. Eritiyor bunları. Balgamı da eritiyor. Eritiyor bunları şimdi böyle. Demek ki ateş mıdır, şart mıdır? Ateş şart. Isı lazım, ısı lazım burada. Bu ne yapıyor? Eğer bir insanın bedeni fazla ilaç kullan bağımlısı değilse bir insan, o kimsenin bedeni normal bunu yapar, kendi yapar bunu böyle. Önce işlerini keser, alın kapar, dur bir şey al bakalım senin de bakalım böyle. Ateşi yükseltir, kan ısınır. Isınan kan ne yapar? Bunun içindeki ne kadar böyle zararlı madde varsa eriyebilenlerine eritir bunları. Eritti bunları. Ne lazım şimdi bunları? Dış atması gerekiyor bunları ama şimdi. Eridi ama gene olmadı. Ne yapacak? Bu defa ateş daha böyle yükselir. Çünkü bu enerji harcayacak kişi burada. Ne yapar burada? Öksürme. Hapşırma. Hadis-i ne buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri? Bir insan ne yapacak? Hapşırınca ona çıkacak. Ne diyecek? Elhamdülillah yapacak. Elhamdülillah bakın. Peygamber buyuruyor muhtemelen. Yani hapşırma. Nedir aksırma? Allah'ın büyük nimeti bakın. Allah'ın büyük nimeti. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Biz aksırır zaman ne dersin buyuruyor? Elhamdülillah. Diyor ne yapacak? Yaramük Allah. Büyük bir nimet bu şey böyle. Nedir bunlar? Bunların işi temizleme, mikroplardan temizleme bak. Doğal temizlik, doğal kendi başına. Temiz böyle. Burun akacak, gözden yaş gelecek muhtemelen böylece. Bunlar her tane böyle pislikler atıyor böylece. Biz kızarız. Ama işte burun akıyor böyle. Ay hapşı hapşı hapşırıyor efendim böyle. Kızarız. Şükür lazım ona, şükür. Erkeğe böyle atıyor bunları. Sonunda ne oluyor bir de? En sonunda bir ter atar bunları, ter. Çünkü insan öksürürken, hapşırırken kişi ne yapar? Beden enerji fazla harcadığı için ısı da artar onda, artar böyle. Isı artınca ne olur bu sefer? Bedende ter bezleri var. Nedir bunlar? Doğan termostat. Sinir sistemine bağlı, ayarlanmış bunlar. Isı belli dereceye geldi mi ne yapıyor? Hemen bu doğan termostatlar. Ne yapıyor ter bezleri? İçteki zararlı sıvıyı derin yüzeyine atıyor. Derin yüzeyine atıyor bunlar efendim. Kişi terlediği anda ne olur? Bu ter genelde buharlaşması lazım. Biraz, hep tamamen terberece. Bilhassa nemli havada buharlaşamaz muhtemelenler. Bunun için nemli havalı olan yerlerde yazın çok insana aşırı sıcak gelir. Ter, çünkü buharlanma şeyini alıyor, buharlanma yani ter derideki gönülleri kapatıyor. Ter havayı alamıyor, soluyamıyor, sıkıyor bedeni. Sıkıyor, insanın bazen sıkıntı olur, bunalım olur. Nemli havalara böyle. Normal havada mesela Mekke mükerremedeki kişi muazzam hava sıcaktır. 50 dereceye bulsun. Zarar yok böyle. İnsan terler ama insan sıkıntı yapmaz. Çünkü su buharlaşıyor. Daha serinletin bu sene. Demek ki Allah'ın koruduğu bir mekanizma aklıma kaldı. Mekanizma böylece. Yani bir sinir sistemi nasıl çalışıyorsa bu da böyle çalışıyor böylece. Demek ki insanın bazen böyle hafif bir grip olması da faydalı, hafif. Uzarsa ayrı muhtemelen. Uzarsa ayrı, bu da faydalıdır bu şekilde. Şimdi bir insan grip oldu. Oldu ama kabullenmiyor. Canı sıkılıyor. Hemen gece arası doktora gidiyor. Efendim işte antibiyotik vur bakalım, şunu yap bakalım, bunu yap bakalım, ateş kesici yap bakalım. Tamam yaptı, ne oldu şimdi? Ateşi ve düştü ama içteki pislik içine kaldı. Kaldı. İleride ne olacak? Daha büyük felaket başına gelir. Hastalığı çıkar muhtemelen böyle şey. Mesela idrar yapmak şart. İdrar muhtemelen. Bedeni temizliyor. Dışkı bedeni temizliyor. Aynen bu ne gibi bunlar da muhtemelen. Yani idrar yapmayın efendim. Yine burada doktora idrar yapamayın ben. Dışkıya çıkmayın ben. Tuvalete gitmiyorum tuvalete. İstemiyorum öğretmek. Bu ne kadar böyle saçmalıksa, mantıksa muhteremler, aynı şekilde bakınız. Efendimiz grip, o ateşli olmayayım. Aksırma, öksürmeyeyim. Bu da aynı mantıksa muhteremler. Hatta bir çıvan bile olsa mesela, çıvan bile olsa, bu mutlaka dışı akılması gerekiyor mu bence? Bu kurutulsa zarar bedene. Bedene zarar, atılması gerekiyor muhteremler. İşte ne gerekiyor burada demek ki? Maddi yönden de hastalıklara burada sabır gerekiyor muhtemelen. Gerekiyor muhtemelen. Bir de bazı mikroplar bedenimize toksin diyorlar. Zehir yani taşıyor bazı mikroplar. Toksin ve zehir. Her mikrop türünün saçtığı toksin, zehir ayrı ayrı bunlar böyle şey. Hatta bazı zaman gelir ki ilk daha mikrop insanın bedenine girer. Yine mikrop bir tür bir bulaş hastalığı gelebilir. Bedene girebilir mikrop. Ne yapayım bazı mikroplar? Bunlar ne yapıyor bunlar? Toksin diyorlar. Zehir. Yani kimyasal madde saçıyor bedene. Bedeni zehirliyor kimyasal madde ile. Peki ne yapıyor savunma sistemine karşı? Bari al yuvarlar. Al yuvarlar. Hem al yuvarlar, yani beyaz kan kırıcıkları, ak yuvarlar. Beyaz kan kırıcıkları, ak yuvarlar. Yani bedene mikrop girdiği anda bedende alarm zilleri çalıyor. Alarm çalıyor bedende. Nerede girse girsin. İsterse ayağın parmağından girsin mikrop. Kulağından girsin, ağzından girsin. Bedene mikrop girdiği anda bedende alarm zilleri çalıyor. Hemen ak yuvarlar hücum ediyor bunlar. Asker bunlar. Bizi savunan bunlar ben. Oraya hücum ediyorlar bunlar ediyorlar. Ne yapıyorlar? Eğer mikrop, toksin saçan, zehirleyen mikrop gelirse ne yapıyor? Akıyor, onu yutuyor. Onu saldırıyor, yutuyor böyle. Sonra ne yapıyor? Onun içinde, akıyorun içinde bir enzim var, salgı var. O salgı onu eritiyor. Eritiyor bunu. Eritiyor bunu böyle. Eğer o mikrop toksin saçıyorsa, zehir saçıyorsa veyahut insanın bedenine başka bir yola bir zehirli kimyasal madde girmesi ne oluyor? Bu defa bu akvaryumlar muhteremler ona göre hemen ona derhal bir antitoksin. Bunda antikor deniyor bunlar genelde. Antitoksin. Yani toksine, zehire karşı o da bir kimyasal madde üretiyor, onu salıyor muhteremler. Savunma böyle yapıyor muhteremler. Demek ki hastalıkta muhteremler sabretmek bizim için daha hayırlıdır. Ama tabii bir de acil durumlar vardır. Allah korusun. Mesela trafik kazası olmuştur. İnsan kan kaybediyor. Kalp krizi geçirmiştir. Beyni memde olmuştur böyle. Aşırı sancısı vardır. Bunlar başka böyle. Ama bunun dışında öyle normal hafif hastalıklarda biraz sabretmek gerekiyor. Boğazımıza hakim olmak gerekiyor. Boğazımıza. Bilhassa bedenimizi, elimizi, yüzümüzü sabunla yıkayalım muhteremde. İlla Teala Fatiha.